haklarında hırsızlık iddiası olan bakanların Yüce Divan'a gönderilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben onlar yapmış mı yapmamış mı bilemem ama görüntüler var. Emniyetin baskını esnasında kutuların içinde milyonlarca dolar para, Türk parasıyla 10 trilyon, 4,5 milyon dolar ayakkabı kutularında. Bu bir müdürün parası olamaz. Nereden geldiğini açıklayamıyor. Önceleri belki de polisler oraya koymuştur dediler, iftiradır dediler. Ama öyle olmadığı da anlaşıldı. Devlet paraya önce el koydu. Bir iki hafta evvel faiziyle beraber geri onlara ödedi. Onlar benim param değil demediler. Benim param dediler, devletten istediler, faiziyle beraber aldılar. Demek iftira değilmiş, gerçekmiş. Bu paranın nereden geldiğini açıklayabiliyorsa açıklasınlar. Eğer ben iddiada bulunamam bilmediğim bir konuda ama eğer bunlar hırsızlık yapmamışsa neden o zamanın başbakanı bunları görevden aldı, dört bakanı da görevden aldı? Madem ki dürüstlerdi, inanıyordu onların dürüst olduğuna, o zaman neden görevden aldı? Ben olsam almam. Eğer ben bir insanın dürüst olduğunu biliyorsam, dünya alem ne derse desin ben onların dediğini yapmam, adamımı da satmam. Eğer inanıyorsan dürüst olduklarına, o zaman neden sattın onları? Demek sen de inanmıyorsun herhalde. Demek ki bunlar yapmış diye düşünüyorsun. Elinde demek ki kesin bilgiler var. O yüzden görevden aldın demek ki. Madem ki görevden aldın, o zaman bunların Yüce Divan'a gitmesini neden engelliyorsunuz? Herkes biliyor kimin engellediğini, telefonun geldiğini. Herkes biliyor. Komisyonda AKP'liler 9 kişi, öbürleri 5 kişi. Tabii onların dediği oluyor. Esasında bence bu sistemin kökü yanlış zaten. Ortada bir adi suç var, hırsızlık veya cinayet veya buna benzer bir şey mesela. Adi bir suç varsa ortada, komisyon neci ya? Komisyon neci? Mahkeme yok mu kardeşim bu ülkede? Onlara ayrı mahkeme, bize ayrı mahkeme. Neden? Hani eşitlik vardı? Hani demokrasilerde insanlar eşitti? Komisyon neci yani? Komisyon karar veriyor yani mahkemeye gitsin mi gitmesin mi? E tabi hırsızlığı kim yapar? Kim yapar hırsızlığı? Muhalefettekiler mi? İktidardakiler mi yapar hırsızlığı? Elbette ki iktidarda olanlar yapar değil mi? Onlar çünkü bakan, müsteşar. Yerse onlar yer. E onlar da komisyonda çoğunluk. İktidar olanlar komisyonda çoğunluk. 9 kişi AKP'li, 5 kişi diğerlerinden. Yani besbelli ki bu komisyon bunları Yüce Divan'a göndermez. Kendi adamları. Komisyon olması bir kere yanlış. Dokunulmazlıkmış. Ne dokunulmazlığı? Ortada bir adi suç var. Siyasi bir suç mu ki? Bir konuşma mı yapmış da mesela ondan dolayı mı dokunulmazlık? Hayır, bu adi bir suç. Yani milletvekillerinin bu dokunulmazlığı zaten saçma sapan bir şey. Neden bizlere dokunuluyor da onlara dokunulamıyor? Lafa geldiği zaman insanlar eşittirler. Hani eşitlik? Padişahlığı kınıyorlar. Padişahlar gibi dokunulmazlar. Evvelden bir tane padişah dokunulmazdı. Şimdi 550 tane padişah var. Hiçbirine kimse karışamıyor. Adam çalmışsa, çırpmışsa bunun yeri komisyon değil ki. Bunun yeri mahkemedir. Hayır, mahkemeye gitsin mi gitmesin mi komisyon karar veriyor. Komisyon kendi adamı, kendi partisi onun aleyhinde karar vermiyor. Neden? Çünkü komisyon Yüce Divan'a gönderirse çok iyi biliyor hükümet. Çok iyi biliyor. Adı gibi biliyor ki bunlar ceza alacaklar. Çünkü çok açık deliller var. Televizyonda anlatıldığı kadarıyla. Mahkeme karar verseydi, televizyonda gördüğümüz kadarıyla görüntüler var, paralar var, her şey var. Deliller açık. Çok iyi biliyorlar ki Anayasa Mahkemesi'nde ceza alacaklar. Ve mesele o dört tane bakanı korumak değil. O dört tane bakanın kara kaşına da hevesli değildir. Ne başbakan ne de cumhurbaşkanı. Mesele onlar değildir. Mesele partiyi koruma meselesidir. Partiyi koruyabilmek için bunu yapıyorlar. Bu dört bakanın hırsızlığı ortaya çıkarsa parti zor durumda kalacak, oy kaybedecek diye korkuyorlar. İyisi dosyayı kapatalım, oy kaybetmeyelim diye düşünüyorlar. Vallahi Yüce Divan'da yargılanmadıkları müddetçe bence bu dosya kapanmaz. Halkın vicdanında kapanmaz bu dosya. Düşünün bakın, 17 tane üyesi var yeni kanuna göre, anayasa değiştiği için. Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısı arttırıldı, 17'ye çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam öyle oldu. 17 hakimin 13 tanesi bu hükümet tarafından atanmış. Cumhurbaşkanı, şimdi Cumhurbaşkanı ve daha evvel de başbakanken atanmış olan kimseler. Bakın 17'nin 13'ü kendilerinin sevdiği, saydığı, atadığı kimseler olmasına rağmen onların o mahkemeye verilmesinden korkuyorlar. Bunlar mı? Bunlar karar verecekler. Senin atadığın hakimler karar verecek. 13 tanesi sen atadın zaten bunların. Demek ki mesele o kadar açık ki, benim anladığım bu. Gaybı Allah bilir. Olayın delillerini ben bilemem. Elimde bir şey yok ama görünen köyde kılavuz istemez derler ya. Hani eğer çok açık deliller olmasaydı herhalde bu kadar korkmazlardı. 13 tane hakime bile güvenmiyorlar. Ya 17 hakimin 13'ü zaten senin sevdiğin insanlar. Demek ki o kadar açık ki mesela o hakimler de mecbur kalacaklar. Bunların aleyhinde karar verecekler. Bunu biliyor hükümet ve bir yerlerden baskılar yapılıyor. Telefonlar geliyor filan. Tehir edildi önce, 10-15 gün tehir ettiler kararı. Ondan sonra da işte 5 Ocak mıydı? Karar verdiler. Hayır, bunun mahkemeye gitmesine gerek yok. Yüce Divan'a gerek yok. Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Ben bu olayın kapanacağını zannetmiyorum. Bu şekilde olay daha da büyür. Daha da büyür. Ve 10 sene sonra da olsa, 15 sene, 20 sene sonra da olsa gene mahkemeye çekilir. Kenan Evren 30 sene sonra mahkemeye çekilmedi mi? 10 sene sonra da olsa, 20 sene sonra da olsa yine bu mahkemelik olur. Ve ileride mahkeme tekrar açılmasın diye. Bakın. Bakın, Türkiye tarihinde böyle bir olay yok yani. Varsa ben hatırlamıyorum. Türkiye tarihinde böyle bir olay yok. Tekrar ileride mahkeme açılmasın diye belgeleri iptal kararı veriliyor. O seslerin ve belgelerin, kağıtlar, evraklar, o paralar, şunlar, bunlar, görüntüler, kasetler, hepsinin mahkeme kararıyla imha edilmesi. Var mı böyle bir şey dünyada ya? Belgeler 10 yıl mı, 15 yıl mı saklanmak zorunda? Var mı böyle bir şey dünyada? Belgeler iptal olur mu? İmha edilir mi belge? Demek ki bir korku var yani. Yani bu ileride tekrardan Yüce Divan'a verilecek besbelli. Ve o dört tane bakanı korumak için değil bence bu. Bu daha büyük yerlere gidiyor herhalde bu işin ucu. Asıl onları korumak için olsa gerek. Ve istedikleri kadar dosyaları kapatsınlar. Halkın vicdanında bu dosya kapanmadı da kapanmayacak da. Bu daha yıllarca konuşulur. Korkuları şu. Bunların hırsızlığı ortaya çıkarsa, ispat edilirse, mahkeme karar verirse, o zaman demek ki o cemaatin yaptırdığı 17 Aralık, 25 Aralık operasyonları, Hani darbe diyorduk ya, onlar darbe diyorlardı. Bu hükümete karşı bir darbedir. Evet, darbe, bence de darbedir. Ama darbedir demek hırsızlık yoktur demek değil. Hırsızlık olabilir ama cemaat bunu kullanmak istemiş ve darbeye sebep yapmış olabilir. Çünkü bu olay çok eskiden başlamış. Evvelden bu dosya hazırlanmış. Dosya hazırlanmış, bitmiş. Bu dosya mühürlenmiş, mahkemeye vermiyorlar. Bekliyor, zamanını bekliyor. Neyi bekliyorsun sen? Zamanını bekliyor. Hükümet bir gün onların istemediği bir şey yaparsa tehdit edecekler, şantaj yapacaklar. Bekletiyor, bak elimde dosya hazır diyor. Seni mahvederim diyor. Dediğimi yap diyor. Dershanelere izin ver. Dershanelere izin vermeyince hükümet piyasaya sürdüler bu dosyaları. 17 Aralık, 25 Aralık operasyonlar yapıldı. Evet, bu bir darbeydi. Haklı haksız, o ayrı bir konu. Bu bir darbeydi. Ama darbe olabilir de hırsızlık da gerçekten olabilir yani. İkisi de olabilir yani. Darbe yapıyorlarsa engellersiniz, karşı koyarsınız, gereken yaparsınız, darbeye müsaade etmezsiniz ama hırsızlığa da müsaade etmezsiniz. Darbeye de engel ol, hırsızlara da cezasını ver. Hırsızlık her zaman da ola gelen bir şeydir. Ayıp değil yani. Hırsızlık, yani ayıp değil derken, yani Türkiye'de böyle alışmışız artık biz buna. Yani yiyen o kadar çok ki. Bu ilk defa mı oluyor? Dersin ki ben gereken cezayı verdim. Allah belasını versin, ben de cezasını verdim. Tamam. Ben onu adam bildim, bakan yaptım. Meğer adam değilmiş. Olabilir ya. Burada da bir hırsız olabilir ya, Allah etmesin. Her yerde olabilir, evde bile ya, bazen bir evde çocuk hırsızlık yapıyor ya, kendi babasının parasını çalıyor ya. Bazen kadın kocasının parasını çalıyor ya. Ya hırsız her yerde olur, her devlette olur, her hükümette olur. Yeni değil. Yani yüz yıl, yüzlerce yıldır hırsızlık. Osmanlı'da bile var hırsızlık. Varsa vardır yani. Cezasını verirsin, olur biter. Korumaya gerek yok. Hırsız o günden cezasını verseydiler daha kahraman olurlardı bence. Gerekeni yapsaydı o günün başbakanı, evet madem siz bunu yaptınız ben sizi görevden de alıyorum, mahkemeye de veriyorum. Ben bizzat veriyorum deseydi kahraman olurdu. Saklıyorlar, saklıyorlar. Neyi saklıyorsunuz siz? Bir korkunuz mu var yoksa sizin de? Niye saklıyorsunuz? Ben şimdiki başbakanın çok bu işe taraftar olduğunu sanmıyorum. Yüce Divan'a gitmelerini istiyordu gibi geliyor bana. Ama bir şey diyemiyor. Cumhurbaşkanı çok bastırıyor. Çok bastırıyor. Başbakan bir şey diyemiyor. Yoksa o da aslında tavrını koymak istedi. Kardeşin de olsa kolunu keserim dedi. Tavrını koymak istedi. Kendi rengini belli etmek istedi. Yani ben istiyorum ama yapamıyorum. Anlayın artık demeye getirdi herhalde. Yani bari beni suçlamayın demeye getiriyor gibi geldi bana. Bence bu olay kapanmaz ve muhalefet de bunu çok kullanacaktır. Hükümet yanlış yaptı yine. Irak'ta yanlış yaptığı gibi, Suriye'de yanlış yaptığı gibi, laikliği tavsiye ederken yanlış yaptığı gibi, bunda da yanlış yaptı bu hükümet yine. Bunları ilk günden kendisi tutup, kulaklarına tutup mahkemeye vermeliydi. Daha kahraman olurdu, daha da fazla oy alabilirdi. Ama bu şekilde koruduğu müddetçe, aklı sıra işte hükümeti koruyor, hükümetin peşindeler. Doğru, hükümetin peşindeler, Allah var, yalan değil. Elbette yani onların derdi o dört tane bakan değil tabii ki. Biz de onu anlıyoruz herhalde. Doğru. Hükümeti devirmek doğru. Ama hükümeti korumak böyle olmaz. Yanlış bir karar. Basiretli bir karar olarak görmüyorum ben bunu. Bu koruma operasyonunu. Korkuları şu. Eğer hırsızlıklar ispatlanırsa mahkeme kararıyla, o zaman herkes diyecek ki bak 17 Aralık hani darbeydi, 25 Aralık hani darbeydi, bak doğruymuş, adamlar hırsızmış gerçekten. Demek ki bu polisler de görevini yapmış adamcağızlar. Yani ortada bir darbe marbe yok. Gerçekten de bir hırsızlık var. Diyecek millet. Ondan korkuyorlar. Darbe değilmiş diyecekler. Doğruymuş diyecekler. Yahu kardeşim doğru olabilir ama yine darbe olabilir. Yani darbe olduğu doğrudur. Hırsızlık da varsa yine vardır. Hırsızlığı niye yıllardan beri ortaya çıkartmadılar da hükümetle araları bozulunca ortaya çıkardılar? Bunu söyleyebilirsiniz, öyle değil mi? Derseniz ki tamam, bu hırsız, tamam gelin bunu beraber mahkemeye verelim dersiniz. Ondan sonra da sizin bir suçunuz olmaz. Yani olabilir, birisi bir kötülük yapmıştır yani. Sizin bunda bir kabahatınız olmayabilir. Peygamberimizin sahabesi içinde bile hırsız da var, zina eden de var, adam öldüren de var. Peygamberimiz ne yapsın? Herkese öğüt veriyor Peygamberimiz, anlatıyor. Adam anlamamış, nefsine uymuş. Uymuş. Peygamberin bunda kabahati ne? Cezasını veriyor mu? Veriyor. Gerekeni yapıyor mu? Yapıyor. Demişler ki ya Resulallah, şu kadın hırsızlık yaptı ama onun adı Fatıma'ymış. Demişler bu Fatıma hırsızlık yaptı. Fakat asil bir kadın bu aslında. Asil bir ailenin kızı. Bu normalde bunu yapmaz da bir şeytana uymuş. Bunu yapmış ya Resulallah. Bunu bağışlasan demişler. Buyurmuş ki kızım Fatıma olsa elini keserim. Bu Fatıma değil, kızım Fatıma olsa gene elini keserim. Allah'ın hükmünü tatbik ederim. Mesele burada Allah'ın hükmüdür. Anlıyor musunuz? Burada mesele hırsızlık değildir sadece. Mesele Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmünü tatbik etmek, ceza vermek gerekir. El kesilmiyorsa bile en azından hapse atılsın. Hırsızsa öyle, değilse aklansın, çıksın, kurtulsun. Tertemiz alnının akıyla gelsin. Şimdi bu adamlar bence ölene kadar yüzleri kara gezecekler. Temizdirler belki de, içinden bir tanesi, iki tanesi bilemem. Belki de bir kısmı temizdir. Ama o da yüzü kara gezecek yani. Ben onların yerinde olsam, eğer dürüst iseler, çalmamışlarsa kendimi mahkemeye veririm. Madem bu kadar olay büyümüş, tüm dünya bunu konuşuyor. Madem bu noktaya gelmiş, hiç olmasa ben aklanmak istiyorum derim. Ben kendimi mahkemeye veririm. Beni, eğer kendime güveniyorsam. Yok efendim, biz mahkemeye güvenmiyoruz diyorlar. Yani biz temiziz ama mahkemeye inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Cumhurbaşkanı bile mahkemeye, anayasa mahkemesine bile, Cumhurbaşkanı bile güvenmiyorsa ben hiçbir mahkemeye güvenmiyorum. Sen cumhurbaşkanı iken ve anayasa mahkemesi gibi en üst düzey mahkeme, sen ona bile güvenmezken ben bir vatandaş olarak şuradaki mahkemeye mi güveneceğim? O zaman bence ben anayasa mahkemesine güvenmiyorum diyen bir parlamento, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan eğer bunu söylüyorsa yapması gereken şey bütün mahkemeleri lağvetmektir. Madem güvenmiyorsun, o zaman bütün mahkemeleri iptal et. Vatandaşa gelince mahkemeye gidin. Kendi işinizi kendiniz yapmaya kalkışmayın. İntikam almaya kalkmayın. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bize gelince böyle öğüt veriyorlar. Mahkemeye başvurun. Mahkemeye sen başvurmuyorsun ki. Sen cumhurbaşkanı olarak mahkemeye güvenmiyorum diyorsun. O zaman kimse güvenmez. Bence Yüce Divan'a gönderilmemeleri bir koruma. Koruma. Eğer aklanacaklarını bilselerdi gönderirlerdi. Bence işin ucu başka yerlere kadar gidiyor. Bu normal bir hırsızlık da değil. Bu daha büyük yerlere gidiyor. Belki de devletler arası bir takım münasebetlere kadar ucu gidiyor. İş ileride ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Ve bu mesele böyle bitmez. 10 sene sonra da olsa yine mahkeme olur. Ve hükümet bu tavrıyla gerek bize bu yaptığı zulüm, gerek başkalarına yaptığı haksızlıklar, baskı uygulamaları, bu hırsızlık olaylarının böyle ayyuka çıkması vesaire, bu gibi şeyler bana öyle geliyor ki çok oy kaybettirecek. Bu hatadan dönmezlerse, böyle devam ederlerse, baskı kurmaya devam ederlerse, şu anda yetki bizde nasıl olsa deyip de haksızlık yapmaya, zulmetmeye devam ederlerse, kendilerini tenkit eden herkese baskı uyguluyorlar. Tenkit etmeyeceksin diyor beni. Bana beyat edeceksin diyor. Tenkit etmeyeceksin. Niye etmeyecekmişim? Benim Irak politikamı tenkit etme. Suriye politikamı tenkit etme. Her dediğime evet de. Niye, ben şakşakçı mıyım? İşte biz Müslüman değil miyiz? Tamam işte, ben de sana o yüzden kardeş olarak öğüt veriyorum işte. Ama sen öğütten almıyorsun. Sen hep şakşakçılara alışmışsın. Sana doğruların söylenmesini istemiyorsun. Ve güç ellerine geçince böyle kendini kaybetme olayı var. Ve çok agresif tavırlar takınılıyor. Baskıcı bir hal aldı her şey. Dün haberlerde gördüm. Kendilerini desteklemeyen gazetecilere ve televizyonculara o kimliği, belgeyi vermiyorlar. Akreditasyon denilen şeyi onlara izin vermiyorlar. Onlar başbakanlıkta, cumhurbaşkanlığında filan gidip de o toplantılara katılamıyor. Kendileriyle beraber olmayan gazete ve televizyonların o belgelerini iptal ediyorlar. Ya bu nasıl iş? Nereye doğru götürüyorsunuz siz? Yani bunun bir sonu var. Bu böyle gitmez. Bir gün patlar. Yanlış bir siyaset izliyorsunuz. Paralel diye. Ya dünyada var mı böyle bir şey arkadaşlar ya? Ya bir cumhurbaşkanı günde, bir başbakan günde 20 defa paralel der mi ya? Var mı böyle bir şey ya? Ve bunun sonucunda bütün cemaatler zor durumda kalıyor. İnsanlar çocuklarını, oğlunu, kızını cemaatlere göndermek istemiyor. Kendisi gitmek istemiyor. Ya sana bir darbe mi yapmaya kalkıştılar? Ha, o zaman bunu sessiz sedasız hallet. Sessiz sedasız hallet. Devamlı paralel cemaatler şöyle, cemaatler böyle diye. Ne olacak bunun sonu ya? Bütün cemaatleri zor durumda bırakıyorsun ya sen. İşte o gün bir yazı okudum bir gazetede. Gazetenin ismini de gerekirse vereceğim. Eğer o gazeteci o yazısından dönmezse, o yazıyı düzelten bir yazı yazmazsa ismini de vereceğim, gazetenin ismini de vereceğim. Başlık: cemaatler sadece parçalıyor. Müslümanların çıkardığı bir gazetede Müslüman kılıklı bir yazarın yazdığı yazıya bakın. Müslüman kılıklı derken kimliğini kastediyorum yani. Aşağılamak için söylemedim. Yani Müslüman kimlikli bir gazetecinin Müslüman kimlikli bir gazetede yazdığı yazıya bakın, başlığına bakın. Cemaatler sadece parçalıyor. E şimdi Cumhurbaşkanı, Başbakan Allah'ın her günü 20 defa paralel derse, işte böyle yazılar yazılmaya başlanıyor. Cemaatlere gerek yok, cemaatler parçalıyor gibi. Cemaatlere gerek yokmuş. Sanki Türkiye İslam devleti olmuş, İslam medeniyeti kurulmuş, cemaatlere hacet kalmamış. Ne değişti bana söyler misin ya Türkiye'de? Hangi haram kalktı Türkiye'de, bir tane söyler misiniz bana? Bir tane söyleyin, ben bilmiyorum, varsa bir tane bilen söylesin. Hangi haram kalktı? İçki mi, kumar mı, zina mı, faiz mi, çıplaklık mı, ne? Hangi haram kalktı Türkiye'den? Bir tane haram söyleyin ya. Sanki her şey hallolmuş da cemaatlere gerek kalmamış. Hükümet böyle sürekli cemaat diye herkes cemaat düşmanı olmaya başladı ya. Bunun yolu bu mu olmalıydı? İnsan sana biz darbe vurdularsa sessiz sedasız sen de onlara gerekeni yapıyorsan yap. Bütün cemaatlere neden zarar veriyorsun? Ben bu gidişatı kötü görüyorum ve işte şimdi söylüyorum. Böyle giderse, hükümet hatasını anlamazsa, bu yoldan dönmezse %5 ile 10 belki de 15 arasında oy kaybedecek. Bu böyle gitmez. %5, %10 arası oy kaybedebilir. Hiç kimsenin anlamayacağı düşünülüyor. Halk nasılsa bizi destekliyor. Halk onlara bakmaz falan filan gibi düşünülüyor. Ama yavaş yavaş herkesin kalbi bozuluyor. Bozuluyor. İnsanlar görüyor. Her gün baskın, baskın, baskın, baskın. Hiçbir tanesi de hapse atılmıyor. Sırf insanlara gözdağı veriliyor. Suç yok, bir şey yok, delil yok, senet yok, sepet yok. Devamlı baskın. 20 kişi içeri alınıyor, geri bırakılıyor. 30 kişi içeri alınıyor, ertesi gün geri bırakılıyor. Siz oyun mu oynuyorsunuz ya? Sırf böyle polis devleti gibi bir görüntü var şu anda. Polis devleti. Herkes içeri alınıyor, bırakılıyor. Hep gözdağı vermek için. Adamın suçu olduğundan değil yani. Gözdağı veriliyor sadece. Bu polis devleti olmaktır. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Devamlı alınıyor, bırakılıyor, alınıyor, bırakılıyor. Devlet mi idare ediyorsunuz, oyun mu oynuyorsunuz ya? Ben size söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Hükümet yanlışlar yapıyor ve eski kadroları yerine getiriyor. Şarapçıları demiştim, hatırlıyor musunuz? Şamil Tayyar'ı gösterdiniz mi? Şamil Tayyar da bakın AKP'li milletvekilidir. Antep milletvekili ve normal bir milletvekili değildi Şamil Tayyar. Yani gazeteciliği de var. Ayrıca da yani gizli bilgiler kendisine gelen birisi. Gizli bilgilere sahip bir gazeteci. Normal bir gazeteci değil. O da aynı şeyleri söylüyor. Biz diyor AKP'yi iyi idare ediyorsak da devleti iyi idare etmeyi bilmiyoruz. Devlet idaresini bilmiyoruz diyor. Çok yanlışlar yapıyoruz. Ve şimdi o cemaati tasfiye ettik. Eskileri getirdik diyor yerine. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacağız. Ama hükümet yine anlamıyor, yine anlamıyor. Geçmişte bütün her tarafı o cemaate teslim ettiler. O da bir yanlıştı. Şimdi de hepsini tasfiye ediyor. Eski şarapçıları getiriyor, gene yanlış yapıyor. Ya sen bir defa doğru yapman mı? Irak'ta yanlış yaptın, Suriye'de yanlış yaptın. Laikliği tavsiye ettin, yanlış yaptın. Onları her tarafa yerleştirdin, gene yanlış yaptın. Şimdi her taraftan atıyorsun. Ortalığı velveliye vere vere atıyorsun. Kıyametler kopuyor Türkiye'de. Bir baskı hissediyor insanlar kendi üzerinde. Herkes evine her an baskı yapılacakmış gibi. Öyle hislere kapılmaya başlıyor insanlar. Şuna yasak getiriyorsun, şu gazeteciyi başbakanlığa sokmuyorsun, öbürünü alıyorsun, bunu kovalıyorsun, şu cemaate salonlar vermiyorsun, öbürüne fabrikanın ruhsatını vermiyorsun. Nereye gidiyorsun sen ya? Bunun sonu iyi değil.